Ayrım 35.
Sayfa 337. Birkaç yıl önce köşkü gezme fırsatı bulduk. Aynalı ejderhalı sehpa metruk bir kapının önünde duruyordu. Buradaki köşkte de aynanın eşi vardı, yok oldu. Köşkü iki göz iki çeşme gezdik. Büyük dedem üç kızına da aynı çeyizi yapmıştı, çatalından yatağına. Köşkteki yatak odasındaki yatağın eşi teyzemdeydi. Yedi deve yüküyle gidip bir bavulla çıktığı yerdi köşk. Kara ruhlu herife söyle. İzmir'e giderken Latife bu gidişin bir son yolculuk olduğunu düşünmüyordu. Mustafa Kemal de ilk başta bir süre ayrı yaşamalarında fayda olduğunu düşünmüş olmalı. Latife'nin İzmir'e gittikten sonra Salih Bozağ'a İzmir Göztepe'den gönderdiği 29 Temmuz 1925 tarihli mektupta bunu gösteriyor. Tanıştığımız, içinde günlerce bütün bir samimiyetle yaşadığımız beyaz evden yazıyorum. Gerçi en elemli dakikalarımı yaşarken beni aramadınız. Sizi Mahmut Bey'den birkaç kereler sordum. Hatta veda vazifesini de kendisine tevdi ettim. Belki bu lakaydinizden dolayı sizi Ankara'da aramak cesaretini kendimde bulamadım. Fakat nasiyesinde, alnında, bir tek leke olmayan ecdat evinde siz en uğurlu, en hayırlı bir misafir olarak mukayyettesiniz, kayıtlısınız. Burada sizi hatırlamamak güzel bir maziyi gömmek demektir. Halbuki ben nankör değilim. Salih Bey, sen kızarsın, söylenirsin. Fakat büyük meziyetlerin vardır. Samimisin ve daima hakikati söylersin. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğin şeyi de arkadan söylemezsin. Babasın. Evlatların için ağlarsın. Zavallı annem mütemadiyen seni sayıklıyor. Çünkü o kara ruhlu herifin yerine sen olsaydın beni bir cambaz gibi ipte oynatmazdın. Bana hakikati söylerdin. Fakat zarar yok. Bu dünya elbette ona da kalmaz. Salih Bey bundan 3 yıl önce bana karşı babalık vazifesini ifa edeceğini babama vaat etmiştin. O şimdi Avrupa'da. İşlerine mani olmamak için burada olduğumu haber bile veremedim. Artık bir teessür yığını gibi her tesadüf ettiği koltuğa çöken bir annem ve ihtiyar halinde benim yüzümden fena muameleye duçar olmuş bir babaannem var. Öksüzüm, kimsem yok. Onun için ikinci babalık vazifesini deruhte eden ve sözünün eri olan Salih Bey'e yazıyorum. Git paşa ile görüş. Ben kocamdan eminim. Çünkü Kadir Şinas'tır, yüksek ruhludur, insandır. Aramızdaki gerginliğe nihayet vermesini, güzel bir mazinin vereceğini kuvvetle rica et. Ben kendisine yazdığım mektupta seni refikanla göndermesini rica ettim. Bir haftadır uykusuz, gıdasız, idama mahkumum. Esbabı çocukluk. Halbuki çocuklar bu ağır cezadan muaftır. Salihsin, salah ve sulh getireceğine eminim. Latife Gazi Mustafa Kemal. Salih Bozok, Cemil Bozok, adı geçen eser sayfa 219. Bu mektuptan anlaşıldığına göre Latife İzmir'e 22 Temmuz günü gitmişti. Kara ruhlu herifin kim olduğunu hayal gücünüze bırakıyorum. Talakname arkadan gönderiliyor. Mustafa Kemal Latife'ye ayrı yaşayalım derken aklından kesin olarak boşanmayı geçiriyor muydu yoksa bu kararı geçen günlerde mi verdi bunu tam olarak bilmek mümkün değil. İzmir'e gönderilecek talakname, boşanma evrakı daha sonra hazırlanmıştı. Latife boşanma evraklarını İzmir'e gidişinden 1,5 hafta sonra teslim aldı. Hasan Rıza Soyak, talak hakkındaki vesikayı Mustafa Kemal, İzmir'e hanımefendinin yakınlarından Kastamonu mebusu, deniz albaylığından emekli rahmetli Ali Rıza Bey vasıtasıyla göndermiş. Aynı zamanda boşanmanın vuku bulduğunu başvekilliğe yazdığı bir tezkereyle hükümete bildirmişti diyor. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser sayfa 10. Boşanma bildirisi 12 Ağustos'ta Anadolu Ajansı tarafından gazetelere gönderildi. Tebliğde iki tarafın ayrılmaya karar verdikleri belirtilse de taraflar hakime dilekçe vermemişler, dolayısıyla karşılıklı bir beyanda bulunmamışlardı. Latife'nin kız kardeşi Vecihe İlmen olayı en veciz biçimiyle şöyle anlatacaktı. Atatürk ayrılma arzusu gösterdi, ayrılalım dedi. Bir yazı yazdı, bunu bir adamı ile gönderdi. Aramızda karar vermiş bulunuyoruz, bu izdivaca son verme diye. İstiyorum demedi. Yazı aynen böyledir. Alaturka boşanma böyleydi. Yani Alafranga evlendiler fakat Alaturka ayrıldılar. 1923 Ocağı'nda evlendiklerinde müftü çağrılmış ve bir evlilik akdi düzenlenmişti. Bu akdin hükümet tebliğiyle sona erdirilmesi kurallara ve günün koşullarına uygun muydu? O dönemin hukuku oldukça bulanık. Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyordu. Boşanmanın ve evlenmenin yeniden düzenlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülmekteydi. Medeni kanunun çeviri süreci devam ediyordu. Yani şer'i hukukun imkan verdiği biçimiyle erkeğin kadına boş düştün demesi, hele de bunun Mustafa Kemal tarafından yapılması genel havaya tamamen ters düşüyordu. Mustafa Kemal, Latife'yi medeni kanunun hazırlanması aşamasında boşamıştı. Muhafazakar kesim, kadın üzerinde yüzyıllardır sürdürdüğü üstünlüğü elinden kaçırmak istemiyor, aile hukukunda böylesine köklü bir değişikliğe karşı tepkili davranıyordu. Bu yüzden Mustafa Kemal'in kamusal alanda son derece radikal davranırken, kendi özel yaşamında muhafazakarları güçlendirecek bir boşanmaya karar vermesi Batı dünyasınca yadırgandı. Medeni kanun için çaba gösteren Latife Hanım, hiç beklemediği bir biçimde boş düşünmüştü. Yıllar önce yaşanmış bu olayın yasalara uygun olup olmadığını tartışmayı burada gereksiz görüyorum. Ayrıca hükümet kararnamesi söylem olarak usule uygundu. Mustafa Kemal'in karısından ayrılmaya karar verdiğini söylemiyor, aramızda karar vermiş bulunuyoruz deniyordu. Mutlaka 1900'lü yılların başında ve daha önce başka liderler de eşlerini boşamak istediklerinde benzer yöntemi kullanmışlardır. Ancak Türkiye'nin kadınları her alanda eşitlik vaadinin gerçekleşmesini beklerken bu örnekten olumsuz etkilendiler. Bu boşanmanın kamu vicdanında makul bir yere oturması için Latife Hanım'ın kötü bir kadın olarak anılması gerekiyordu. Bu boşanmayı hak edecek kadar kötü. Yıllardır ona karşı yürütülen yıpratma kampanyasının nedeni de bu olabilir. Boşanmayı makul bulan Kinross da biçimine itiraz ediyor. Batı usulü bir ilişkinin eşitlik koşullarıyla bağdaşamayan bu iki doğulu karakterin yalnız boşanmaları değil, bu boşanmanın biçimi de tuhaftı. Mustafa Kemal boşanırken bir erkeğe sorgusuz sualsiz karısını boşama hakkını tanıyan İslam yasalarına göre davranmıştı. Birkaç ay sonra olsa böyle davranmazdı diyerek yürürlüğe girmek üzere olan medeni kanuna dikkat çekiyor. Lord Kinross, adı geçen eser sayfa 493. Nasıl mı boşarım? Gayet basit. Latife ile Mustafa Kemal boşanmış, aradan yıllar geçmişti. Mustafa Kemal'in orduları idare ettim ama bir kadını idare edemedim diye düşündüğü oluyordu. Dolmabahçe Sarayı'nın balkonunda bir gün havadan sudan konuşulurken Atatürk kendi evliliğinden söz etmeye başladı. O gün söylediği iki cümle Latife ile evliliğine ilişkin duygularını da özetliyor. Şöyle demişti Mustafa Kemal. İzdivaçta kadının her arzusunu yapmak çok güç. Mesela siz kitap okumak istersiniz, o esnada kitap okumanızı istemez. Bizim izdivacımızda da bu kabil ihtilaflar çok olurdu. Ardından sözlerine devam etmişti. Asıl tuhafı Latife Hanım, benim kendisinden ayrılabileceğime hiç ihtimal vermezmiş. Bir gün bu ihtimali mevzu bahis edince bana, nasıl olur? Dünyaca tanınan Mustafa Kemal, dünya önünde zevcesini nasıl boşar diye ayrılığın imkansız olduğunu söylemek istemişti. Meğer Latife Hanım, formalitelerin vaziyetimden dolayı neredeyse imkansız olacağını farz edermiş. Kendisine, gayet basit dedim, öyle bir vaziyet olmasını istemem, fakat şayet mecbur kalırsak zile basarım, Katibi Umumi Tevfik Bey'i çağırırım, Anadolu Ajansı'na iki satır vererek Gazi Latife Hanım'dan ayrılmıştır derim, iş olur biter. Latife Hanım bu cevaba karşı hayret içinde kalarak bu kadar basit mi diye sordu ve ben de evet bu kadar basittir dedim. Altan Deli Orman, Atatürk'ün Hayatındaki Kadınlar, Bayrak Yayım, İstanbul 2000, sayfa 215-216. Napolyon'un Joseph'ini nasıl boşadığını, 8. Henry'nin eşlerinin hikayelerini bilen biri olarak Latife'nin Mustafa Kemal'in kendisini boşayabileceğini tahmin etmemesi imkansızdı. Ancak Mustafa Kemal'in Türkiye'yi asırlardır geçerli olan adaletsiz boşanma geleneğinden kurtarmaya çalışırken kendisini boşayamayacağını düşünüyordu. Ne var ki Latife Hanım yanılmıştı. Mustafa Kemal onu tam da dediği gibi biçimde iki satırlık bir hükümet tebliği ile boşamıştı. Bu tebliğde yer alan sözler şöyleydi. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, baş vekalete yazdıkları 11 Ağustos 1925 tarihli tezkerelerinde Uşakizade Latife Hanımefendi Hazretleri ile rabıtayı izdivaciyelerine hitam, son vererek birbirlerinden ayrılmaya karar verdiklerini ve 5 Ağustos 1925 tarihinde talak vuku bulmuş olduğunu tebliğ buyurmuştur. Keyfiyet malum olmak üzere vekiller heyeti kararı ile resmen tebliğ olunur. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 10. 31. İki belge. ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen rapor. Atatürk ile Latife arasındaki anlaşmazlık Ankara'daki diplomatik çevrelerinde gündemi olmuş, diplomatlar bu konuda ülkelerine raporlar göndermişlerdi. ABD Büyükelçilik Maslahat Güzarı Shelton David Crosby, 10 Ağustos 1925 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı'na şu mektubu göndermişti. Mehmet Barlas, Latife Hanım'ın dramı, Güneş Gazetesi, 10 Kasım 1986. Sayın Dışişleri Bakanı, Washington. Efendim, bakanlık ilgilenir diye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile eşi Latife Hanım arasındaki evlilik ilişkilerinde ciddi bir kopukluk meydana geldiği yolunda teyit ettiremediğimiz ancak inanılır saydığımız söylentileri saygıyla sunuyorum. Haber verildiğine göre geçen hafta aralarında sert bir tartışmadan sonra Latife Hanım İzmir'deki annesi Bayan Uşakizade'ye bir telgraf çekerek artık Ankara'da yaşayamayacağını bildirmiş, gelip kendisini almasını istemiştir. Annesi Çankaya'ya gelmiş, bir gece kaldıktan sonra ertesi gün kızıyla birlikte İzmir'e dönmüştür. Ayrılmadan önce eşini görmek istemeyen Latife Hanım'ı anlatılanlara bakılırsa başta İsmet Paşa olmak üzere Ankara'daki bakanlar istasyona gelip uğurlamışlardır. İsmet Paşa onu kalması için ikna etmeye çalışmış ancak başaramamıştır. Skandal çıkmasını önlemek için Ankara'dan ayrılışı hummaya yakalandığı, iklim değişikliğinin gerekli görüldüğü bu nedenle İzmir'e gittiği biçiminde açıklanmıştır. Bunu daha önce yaz aylarında yapmıştı ama o zaman Cumhurbaşkanı her zaman eşlik etmişti. Gidişinin sabahı Mustafa Kemal Paşa'nın çok ilgilendiği çiftliğine gittiği, böylece eşiyle karşılaşmaktan kaçınma olanağı bulduğu bildirilmiştir. Belirtildiğine göre Mustafa Kemal'in eşinden ayrılışı Ankara'daki siyasi çevreleri rahatsız etmiştir. Olayların bu gelişimi ile ilgili olarak basında hiçbir haber yayımlanmamış, yalnızca Latife Hanım'ın ailesini ziyaret için İzmir'e gittiği bildirilmiştir. Ayrılma konusunda bir başka gerekçe ise Latife Hanım'ın Cumhurbaşkanı'na bir varis doğurmamış olmasıdır. 10 Ağustos 1925 Shelton David Crosby Maslahat Güzar. Avusturya Maslahat Güzarı'nın raporu. O günlere ilişkin bir başka belge daha var. Türkiye'deki Avusturya Elçiliğinden Dışişleri Bakanı Dr. Heinrich Mataja'ya 20 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'daki Maslahat Güzar'dan gönderilmiş. Sayın Bakan, burada uzun süredir Gazi Mustafa Kemal Paşa ile İzmirli zengin bir tüccar kızı olan Uşakizade Latife Hanım arasında 1923 Ocağı'nda başlayan evlilik ilişkisinin ahenksizlikten ve geçimsizlikten uzak bir şekilde yürümediği söylentileri dolaşıyordu. Hatta gene oldukça ihtiyatlı bir biçimde bu evliliğin kısa zamanda sona ereceğinden söz ediliyordu. Nihayet vuku bulan boşanmanın da yalnızca resmi bir tebliğ ile duyurularak Türk kesiminde yayımlanan hiçbir gazetenin bu tebliğe tek bir hece eklemeye cesaret edememesi bu konuda kamuoyunun ağzının ne denli sıkıca bağlandığını işaret ediyor. Türkiye'nin iç siyasi gelişmeleri bakımından gayet anlamlı olan bu olay hiçbir yorum yapılmadan sineye çekildi. Yabancı gazetelerin buradaki muhabirleri de kendilerini olayları azami itina göstererek izlemeye zorunlu gördüler. Öyle ki gazetesi tarafından bu konuda bir tefrika hazırlaması istenen Neofrei Presse muhabiri sınır dışı edilme korkusundan bu talebe uymaya cesaret edemedi. Dışişleri Bakanı Sayın Bay Doktor Henry Mataja'ya. Olayın evveliyatı çok ilginç. İzninizle önce iki eş arasındaki son kavgayı anlayabilmek bakımından çok önemli olduğu için Latife Hanım üzerine bir şeyler söylemeliyim. Latife Hanım zengin bir ebeveynin evladı olarak örnek bir eğitim görme fırsatı bulmuştur. Dünyanın bütün önemli kültür dillerini konuşup yazabilmekte, Avrupa'yı bizzat kendi görgüsüyle tanımaktadır. Bunların ötesinde gerçekten son derece zeki, akıllı ve güzel bir kadındır. Kendisiyle tanışma fırsatı bulan bütün Avrupalılar bilgililiğini övmektedirler. Elbette kişiliği bu iyi niteliklerin büyük bölümüyle paralellik arz eden bir takım eğilimlerle bütünlenmektedir. Egemenlik isteği kendisine antipatik gelen kişilere karşı haksızca tavırlar alması ve alaycılığı kuşkusuz kocasıyla ve kocasının yakın çevresiyle olan ilişkileri açısından tehlikeli özelliklerdi. Şu da var ki haklı olarak Gazi'ye kötü etkide bulunabileceğini sezinlediği insanlara karşı çıkışları nedensiz değildi. Yaklaşık bir ay önce başkanın konutunun bulunduğu Ankara yakınlarındaki Çankaya'da İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve bazı önemli şahsiyetlerin yanı sıra piyano virtüözü bir beyin de katıldığı bir akşam yemeği verildi. Yemekten sonra Mustafa Kemal eşini piyanoda güzel bir şeyler çalmaya davet etti. Latife Hanım'ın yorgunluğunu öne sürmesi üzerine Gazi sözü geçen piyano virtüözünün çalmasını söyledi. Bunun üzerine Latife Hanım'ın belki pek de yerinde olmayan bazı sözleri oldu. Parçanın çalınmasından sonra Mustafa Kemal teşekkürlerinin ifadesi olarak piyanisti kışkırtıcı bir tarzda alnından öptü. O an Latife Hanım'ın sabrı taşarak bütün davetlilerin önünde Gazi'ye sert biçimde çatmaya başladı. Ondan sonra olanlar şaşırtıcı ve Gazi'nin yapısını göstermek bakımından anlamlı. Tek söz söylemeden yerinden kalkarak eşine gürültülü bir şamar indirdi. Latife Hanım'ın kendini savunmak için kaldırdığı eli de tesadüfen paşanın yanağını sıyırdı. Başka olayların da vuku bulduğu söyleniyor. Latife Hanım hemen o akşam Çankaya'dan ayrıldı ve ertesi sabah en erken trenle İzmir'e ebeveyninin yanına döndü. Gazi de hemen boşanma işlemlerine başlanmasını söyledi ve boşanma 5 Ağustos günü gerçekleşti. Bütün bu gelişmelerin yansıması yukarıda söz ettiğim ve bir örneğini izninizle ilişikte sunduğum 13.8 tarihli resmi tebliği oldu. Birçok benzeri durumda olduğu gibi burada da suçun kimde olduğuna ilişkin kesin bir sonuca varmak zor. Kesin olan bir şey varsa Latife Hanım'ın kendi gücünü bazen haddinden fazla abartarak hatta bazen sadece kişisel nedenlerle olayların gidişine müdahale etmeye kalkıştığıdır. Örneğin kocasının haberi olmadan kardeşi İsmail'in Paris'teki Türkiye elçiliğine atanmasını sağlamıştı. Gazi Paşa konudan ancak sözü geçen İsmail'in Paris barlarından birinde karısının kafasına şampanya şişesi atarak karıştığı bir dövüş üzerine görevinden alınması talebi kendisine ulaşınca haberdar oldu. Sadece kamu yönetimi düzeyinde değil, siyasal düzeyde de vuku bulan ve benzeri olaylar elbette Latife Hanım'a karşı düşmanlık hisleri besleyen, deyim yerindeyse saray entrikacıları tarafından kocasının onun hakkındaki görüşlerini olumsuzlaştırmak için fütursuzca kullanılıyordu. Öte yandan Latife Hanım'ın kocası üzerinde birçok bakımdan olumlu olan etkisinin bu tatsız olayları telafi etmediğini söylemek kuşku götürür bir yaklaşım olur. Bu raporda sözü geçen başkanın etrafındaki bu kötü şöhretli adamların önünde şimdi hiçbir engel kalmadı. Kurtarıcının gerek bağımsızlık savaşı sırasında gerekse sonrasında kazandığı sınırsız popülaritenin böylelikle ağır yaralar alması muhtemeldir. Bunun sonuçları da Türkiye'deki iç siyasal gelişmeler bakımından oldukça önemli olacaktır. Beni yukarıda sergilenen talihsiz olayları bir rapora konu etmeye iten de olayların taşıdığı önemi göz önüne almamdır. Sayın Bakan, lütfen kesin sadakatimi ifade etmeme izin verir. Maslahat Güzar. 61. yıl dönümünde Atatürk'ün boşanma öyküsü, Tarih ve Toplum, Ağustos 1986, sayı 32, çeviren Tanıl Bora. Boşanma nasıl karşılandı? Latife ile Mustafa Kemal'in boşanması kimi çevrelerde memnuniyet, kimi çevrelerde de derin bir üzüntü yaratmıştı. Kocasına zulmediyordu, o da onu boşadı diyenler de vardı, çok kötü oldu diyenler de. Rauf Orbay, Ağaoğlu ailesi, Fahrettin Altay, Asım Gündüz, İsmet Paşa ve Mevfibe Hanım Mustafa Kemal'in Latife'den ayrılmasına üzülmüşlerdi. Özden Toker, İsmet Paşa'nın günlerce kara gözlük taktığını anlatıyor. Boşandıklarında babam çok üzülmüş, o kadar ki üzüntüsünü gizlemek için kara gözlükler takmış diyor. Can Dündar, Latife Hanım'ın Atatürksüz Hayatı, Milliyet, 28 Ekim 2003. Fethi Okyar ile Galibe Okyar Paris'teydiler. Öğrendiklerinde çok canları sıkıldı. Galibe'nin Latife'ye gönderdiği mektup Türk Tarih Kurumu'ndaki evrakların içinde. Fahrettin Altay Paşa 1925 yılından söz ederken bu yılın en üzücü olayı Atatürk'ün Latife Hanım'dan ayrılmasıdır diye yazmıştı anılarında. Taylan Sorgun, İmparatorluktan Cumhuriyete Fahrettin Altay Paşa anlatıyor. Kamer, 1998, 2. baskı, İstanbul, sayfa 389-390. O günlerde Mustafa Kemal Paşa ile yolları ayrılan Rauf Orbay ise boşanmayı Mustafa Kemal açısından büyük bir kadersizlik olarak tanımlıyor. Ben Latife Hanımefendi'nin Gazi'nin hususi hayatını sıhhati bakımından tanzim edebilmek için nasıl emek verdiğinin şahitleri arasındayım. Mevzu bana olan ve sonuna kadar ağrısızsız devam eden itimadı dolayısıyla bilenler arasındayım. Onun bu hassasiyetinin bazı muhitleri ve şahısları huzursuz ettiğini de söyleyebilirim. Daha sonraki hayat şekli ve neticeleri de hatırlayarak diyeceğim ki Atatürk'ün hayatında en büyük kadersizlik Latife Hanımefendi'yi kaybetmesi olmuştur. Cemal Kutay, Adı Geçen Eser, sayfa 746. Ahmet Ağaoğlu bu boşanmaya ne kadar üzüldüğünü Mustafa Kemal'e söyleyenlerdendi. Paşam, Türkiye'de iki büyük şanssızlık oldu. Biri Latife Hanım'dan, diğeri eski silah arkadaşlarınızdan ayrılmanız demişti. Süreyya Ağaoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 58-59. Ağaoğulların evine her zaman karısıyla giden Mustafa Kemal, Latife ile boşandıktan sonra onlara gitmez olmuştu. Bu arada Ankara'daki siyasi hava da gerginleşmiş, muhalifler zor günler geçirmeye başlamıştı. Ağaoğulların Keçiören'de yaşayan komşuları birer ikişer hapse giriyorlardı. İstanbul mebusu Ali Rıza Bey, Kozan mebusu Sayıp Bey ve İhsan Bey hapse atılmış, sonra da Keçiören'in fırını yıkılmıştı. Mahallede yaşadıkları bu olayların ardından Sitare Hanım Ağaoğlu Mustafa Kemal ile karşılaştı. Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra ailece münasebetlerimiz kesilmiş olan Atatürk, Kazım Özalpler'in evinde anneme rastlayınca sormuş Keçiören'de ne var ne yok diye. Annemin de yanıtı şöyle olmuştu. Paşam, ayakta kalan bir fırın vardı, o da akşamki fırtınada yıkıldı. Süreyya Ağaoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 59. Süreyya Ağaoğlu'na göre Atatürk Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra yalnızlığından faydalanan kimselerin etkisi altındaydı. Mustafa Kemal'in yakın çevresinden olup anılarını yazanlardan Salih Bozok ile Kılıç Ali boşanmadan memnun kalan iki isimdi. Salih Bozok Latife'nin bir noktaya geldiğinde pişman olabileceği şeylerin hepsini bir anda yapabildiğini, kezzap gibi beynini yakan öfkesini durdurmanın ve yatıştırmanın mümkün olmadığını söylüyor.